Açık Gazete. Kainat, bugün 23 Mart Salı, yıl 2021, ay 3, gün 82, Kasım 136.
1442 Hicri, Şaban 10, 1437 Rumi, Mart 10.
60. Dünya Meteoroloji Günü.
Fırtına.
Günün tarihi, 220 yıl önce bugün, yani 23 Mart 1901'de, İlk Filipin Cumhuriyeti'nin tek cumhurbaşkanı Emilio Aldo Fami, Amerikalı General Frederick Funston tarafından esir alınıp ele geçirilmişti.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil, porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley. Sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario. General Villa revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. De la miseria nació mi causa, de la injusticia mi decisión. Soy luchador de la izquierda en armas, con Guatemala en el corazón. Los asesores del crimen llegan, llegan por ciento, llegan por mil. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil. Por eso soy revolucionario de poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario, genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va. Pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete. Haftanın ikinci Açık Gazetesi programı başladı. Ömer Madra, bendeniz. Ömer Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Griscu da yok bugün aslında.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, hepimize bir günaydın diyelim. Ve çaldığımız parçayı anons ederek başlayalım. Judith Reyes'ten Canción del Guerrillero. Yani gerillanın şarkısı diye 1954'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği darbe ve onun arkasından da gelen kanlı iç savaş dönemine ait bir şarkıydı. Guatemala'dan gelen bir gerillayım ben. Ya kazanacağım ya öleceğim. Benim cesur protestom tüfeğimin ağzından, namlusundan çıkıyor diye giden 1954'ü anlatan bir şarkı. Ben bir devrimciyim, bir gerillayım. Aynı zamanda da bir tarım mücadelecisiyim. Toprak ve özgürlük taleplerim diye giden Judith Reyes'in şarkısı Canción del Guerrillero. Niye çaldık? Şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına geri döndük. Ona bakalım.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Öfkeli Toprak. 2013 Mayıs'ında Guatemala tarihinde ilk kez bir yerli yok edicisi soykırım cezasına çarptırıldı. Alışılmadık bir mahkeme onu 80 yıl hapse mahkum etti. General Rios Montt, Maya yerlileri katliamında uzmanlaşmış bir askeri diktatörler serisinin sondan bir önceki mensubuydu. Hükümden kısa bir süre sonra bir deprem yaşandı. Tüm katledilenlerin anası olan toprak sarsıldı ve durmadan sarsılmaya devam etti. Öfkeden sarsılıyordu. Olacak olanın olacağını biliyordu. Celladın mahkumiyeti ülkenin en yüksek adli makamları tarafından ertelendi. Bu alışıldık yanına kar kalma durumu karşısında toprak öfkeyle ayaklanmıştı.
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, şimdi günün haberlerine geçmeden önce bir de tarihte bugüne göz atalım kısaca.
1839 yılında bugün okey sözcüğü, yani aslında all correct anlamına gelen fakat baş harfleri A ve C'den oluşması gerekirken bir yazım hatasıyla O ve K'den oluşan okey sözcüğü Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçmiş. Alan Walker Reed tarafından 1963 ve 64'te American Speech dergisinde, Amerikan gazetelerinde ve diğer yazılı belgelerde ve daha sonra dünyanın geri kalanında okey kelimesinin yayılmasını ve evrimini araştırmış. Reed bu ifadenin okey ifadesinin basılı olarak ilk kez ortaya çıktığı sırada Birleşik Devletler'de komik yazım hataları ve günlük konuşma kalıplarına dayalı kısaltmalar oluşturma eğiliminin yaygın olduğunu gösteriyor. 1839'daki bu ilk kullanımın ardından ifadenin yaygın kabul görmesi çok daha uzun bir zaman almış.
Ama şimdi dünyadaki en yaygın kullanılan terimlerden biri. Bu yanlışlık sonucu.
Evet.
Özellikle de Google gibi bir sosyal, yani dijital medyanın yaygınlaşması sonunda şimdi mesela oraya, ona bir soru sorma mekanizması da var. Okey Google diyorsun, bir şey soruyorsun, o da cevap veriyor, sana anlatıyor her şeyi.
Aslında 1840'larda başkan adayları da kullanmış. Artık şeyi uzatmadım bu paragrafı. Ama o da ilginç. Baş harfleri okey'e denk gelen başkan adayları seçimlerde bu kampanyasında da okey olarak kullanmışlar.
Okey Google, biz de okey açık diyebiliriz. 1925'te bugün ise sessiz sinema döneminin en pahalı filmi. 3,9 milyon yani 4 milyon dolara yakın. Tabii çok erken bir tarih olduğu için rakamlar da şimdi çok düşük geliyor şimdi bakıldığında. O Ben Hur filmi gösterime girmiş. Ben Hur tam adı Yuda Ben Hur olan kurgusal bir roman karakteri. Hikaye şöyle: Ben Hur Yahudi bir aristokratken İmparator Tiberius döneminde Romalı arkadaşı Messala'nın ihanetiyle köleliğe düşmüş, köleleştirilmiş. Bu andan sonra da hayatı büyük bir maceranın içinde kaybolup gitmiş. Maceranın az gözüken ama Ben-Hur'u en derinden etkileyen figürü ise İsa. Ben-Hur'un İsa'nın çarmıha gerilişine de şahit olur. Hikaye ilk kez Law Wallace tarafından 1880'de bir roman olarak, macera romanı olarak kaleme alınmış. Hristiyanlık ağırlıklı bir atmosfere sahip bir hikaye bu. Başarılı bir romana dönüştükten sonra defalarca da sinema filmlerine, tiyatro ve radyo oyunlarına da adapte edilmiş.
1931 yılında bugün ise Türk çocuklarının ilkokulu yabancı okullarda okuması yasaklanmış. Türkiye'de ilk tahsillerini mektepte yapacak Türk vatandaşı çocukların Türk mekteplerine girmelerine dair kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. 1931 yılında bugün Türkleştirme politikalarını zirveye taşıyan bu uygulamayla birlikte Türk okullarına kıyasla pozitif bilimlerde daha donanımlı olan yabancı dil öğretme yetenekleri, bilim ve tekniği teorik ve pratik olarak öğreten kaliteli programlarıyla eğitim öğretim veren yabancı okullar öğrenci sıkıntısı yüzünden kapanmak zorunda kalmışlar.
Evet, böylece biraz sorunlu, karanlık bir eğitim dönemi ama daha sonra değiştirilecek bu ve yabancı kökenli okullar da günümüze kadar da gelebilecek durumda. Tabii Türk ilkokullarda hiçbir zaman olmadı bildiğim kadarıyla sonradan. Ama ortaokul ve liselerde devam etti. Evet, böylece devam edelim şimdi günümüzdeki haberlere geçebiliriz. Bir kere birincisi havadan sudan bir bahsedelim. Yani çok önemli iklim kriziyle ve yeryüzünün ekolojik durumuyla ilgili önemli haberler peş peşe geliyor. Özellikle havadan sudan dememiz boşuna değil. Çünkü Birleşmiş Milletler'den kaygı verici bir uyarı geldi. Hükümetlerin ve siyasi liderlerin dünyanın her tarafında suya değer biçmekte çuvallıyorlar diyor. Dünya çapında israfa ve felakete yol açıyor. Daha da açacağı olmasından başka. Yani bir bu çok ciddi bir uyarı geldi. Guardian'ın haberi bu. Fiona Harvey imzalı. Yani hükümetler suya açık seçik bir değer biçebilseler bütün bu kötüye kullanımlar ve yanlış yatırımlar bambaşka inşaatlarda şurada burada kullanımlarda çok değişebilecekti. Yani UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Kolu UNESCO'nun direktörü Audrey Azoulay de demiş ki yeryüzündeki en kıymetli hazinemiz aklımızdan sonra ben ekledim. Sudur demiş. Altın, mavi altın diyor. 2 milyardan fazla insanın zaten doğrudan erişimi yok. Yalnız varlık için, var olmak için değil, aynı zamanda sağlık, sosyal ve kültürel bir rol oynuyor insan toplumlarında demiş. Tabii ki hayvan toplumlarında da öyle ve bitki dünyadaki en önemli şey. Ama bu kötüye gidiş diyor. Geniş bir muazzam bir kayıp ve kirlenme var. Bunun da dünya için, insanlık ve bütün canlılar alemi için tehlike çanlarını çaldıracağını açıkça söylemişler UNESCO. Birleşmiş Milletler bu sıralarda durmadan böyle araştırmalar ve uyarılar yayınlıyor.
Dünya yalnız bu açıklamaları şimdi Dünya Su Günü'ydü biliyorsunuz 21 evet. Mart 22 Mart her yıl bunun bir konusu olur ve Birleşmiş Milletler bu yıl valuing water yani suyun değerlendirilmesi demişler ama bu valuing kavramını duyunca bence bir tedirgin olmamız lazım. Biz su hakkı kampanyasında da yıllarca bu tarz piyasayı çağıran kavramlarla bir yandan tartışmak durumunda kalıyorduk. Aslında bir yandan şunu söylemiş oluyorlar. Şimdi tesadüf mü bilmiyorum ama Kaliforniya'da su borsasının da açılmaya başlandığı bir dönemde suyun benzer şekillerde değerlendirmeleri. Burada da aslında bahsediyorlar. Neden Guardian ve Fiona Harvey bu kadar olumlu bir şekilde bu çağrıyı değerlendirmiş? anlamadığımı söylemeliyim. Çünkü ekonomik ve sosyal ve ekolojik elbette yönlerine bakılmalı suyun deniyor. Ama buna uygun bir su fiyatlandırması aslında valuing dedikleri o. Politikası izlenirse bu şekilde har vurup harman savrulmaz diyorlar. Çünkü çok sayıda tarım emekçisi dünyada kuyu suyu kullanıyor. İşte yani para vermiyorlar, boşa akıtıyorlar demeye çalışıyorlar. Dolayısıyla daha uygun bir fiyatlandırmaya götürürsek kullanmazlar bu şekilde deniyor. Ama bunun başka sorunları beraberinde getireceği bu piyasa yöntemlerini de unutmamak lazım. Fakat Birleşmiş Milletler'in bütün bir su gününü şeye bağlaması, bir tür değerlendirmeye bağlaması açıkçası kaygı verici diye düşünüyor
değil. Belki bir miktar şeyle yani yoksul, orta gelirli ve yoksul ülkelerde büyük bir sıkıntı olduğunu ve onlara yöneldiğin bu eşitsizliğin giderilmesi için tedbirler alınması, yatırımların o şekilde yapılması gerektiğini söyleyerek bir miktar senin dediğin kaygılara katılmakla beraber belki onu da dikkate almak lazım, eşitsizliği. Asıl bir de New Scientist dergisinden çok ciddi bir haber daha var. Bu karbondioksit ve diğer sera gazlarını atmosfere yayılmasını engellemek için işte karbon negatif ürünler yetiştirmenin öne sürüldüğü bir takım tedbirler var böyle. Sulama teknikleri dünya nüfusunun yarısından fazlasını susuz bırakabileceği açıklanmış. Adam Bowen'ın New Scientist dergisinin baş editörü Adam Bowen'ın imzasını taşıyan bir yazıda da yani böyle çeşitli kullanılan yaygınlaşan sulama sistemlerinin bayağı ciddi bir yani bu karbon tutma ve depolama gibi teknolojiler bu hastalığa ilaç olmaktan çok daha fazla büyük bir su stresine yol açabileceğini de açıkça söylüyorlar. Böyle bir şey var. Bu teknoloji kullanımlarının büyük yanılgılara yol açabileceğini yolunda uyarıları var. Ayrıca Türkiye'de de tabii su havzalarında tehlike çanlarının çaldığına dair çok sayıda haber var. Sistematik tahrip olduğunu da belirten Deutsche Welle'nin ayrıntılı bir Pelin Ülker imzalı röportajları var. Bu konuda uzmanlarla konuşmuşlar. Deutsche Welle Türkçe'den. Ve gerçek su varlığının İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Doğan Tolunay Devlet Su İşleri'nin genel müdürlüğün verilerinin güncellenmesi gerektiğini söylemiş. Durumun resmi verilerin gösterdiğinden daha vahim olduğunu söylemiş. Gerçek su varlığının yıllık yağış miktarının hesaplamada kullanılan yıllık yağış miktarı ta 1990'lı yılların başlarından bu yana değiştirilmediğini söylemiş. Ve resmi verilere yansıyan düşüşün de sadece nüfus artışından kaynaklandığını söylüyor. Halbuki bu böyle değil tabii.
Yağış miktarlarını değiştirmemişler. Yıllık ortalama yağış miktarı sabit kalmış 1990'lardaki şekliyle kalmış. Bunun üzerine istatistik hesaplaması yapıyorlar. Mesela deniyor ki 2000 yılında kişi başına 1652 metreküp su kullanımı var Türkiye'nin yıllık. Bu 2020 yılında 1346 metreküpe gerilemiş. Yaklaşık bir 300 metreküp azalma var. Ama bu aslında yağış miktarlarını, yağışların da azaldığını hesaba katmıyor 1990'dan beri. Sadece nüfus artışına göre bölünüyor. Aynı yağış miktarını alıyormuş gibi Türkiye. Fakat küresel ısınma sebebiyle bu da azaldı deniyor. Yani çok
evet, evet. Bu çok önemli. Burada bir yani kasıtlı olduğunu düşünmek istemiyor insan tabii. Su gibi en temel mesele, bir numaralı mesele denebilir. Yani yaşamak için hava ve su lazım. Bunu yanlış verileri eksik kasıtla değil ama diyelim Profesör Tolunay'ın söylediğine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre alan yağış ortalaması ülkede 574 milimetre. Aslında da buna göre de kullanılabilen su miktarı 112 milyar metreküp değil, çok daha az. Bu konuda resmi veri yok ama 100 milyar metreküp civarında olduğunu söyleyebilirim diyor. Yani 12 milyar metreküp daha az. Ve kurak yıllarda da su varlığı azalıyor tabii. Yani yıllara göre değişmiyormuş gibi hesaplama yapmak su yönetimi açısından hatalı kararlar alınmasına neden olabilir diye ciddi bir uyarı yapmış. Yani 2020'de 390 milyar metreküp toplam yağış. Kullanılabilir su miktarı daha da düşmüş. Ve kurak yıllarda kullanılabilir su miktarı 80 milyar metreküpe kadar düşerse Türkiye kişi başına düşen su miktarı açısından su fakiri ülke kategorisine girer diye konuşmuş. Bu çok önemli, tehlike çanları çalıyor. Ayrıca Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Kahraman da sistematik tahrip olduğunu söylemiş. Su varlığındaki azalışın, su kaybının yaşandığı havzalara başka havzadan su aktarılarak sorun çözülemez. Yanlış politika demiş. Havzaların sorunlarını dalga dalga başka havzalara aktarmaktan başka bir şey değil. Yani asıl sorunu halı altına süpürme yöntemi demiş. Ayrıca su havzalarına yönelik saldırıları da yüreklendiriyor demiş. İşte baraj doluluklarının azaldığı var. Çok ayrıntılı bu bir inceleme var. Belki bunu Pelin Ünker'in yaptığı bu değerli röportajları da internet sitemizde de yer verebiliriz. Evet. Su havzalarında tehlike çanları çalıyor çünkü. Aynı anda da şeyden bahsetmek lazım. Sulak alanların yapılaşmaya açılması. Yani daha cuma günü bir dizi çeşitli karar alındı ya. Ülkede Merkez Bankası'ndan işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerinin durumuna kadar değişen bir dizi karardan bir tanesi de sulak alanların yapılaşmaya açılmasıyla ilgili bir karardı. Bu konuda da TMOB, yani Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bir açıklama yapmış. Ekolojik dengeleri bozacak bir rant sürecidir. Bunun takipçisiyiz diyorlar. Mimarlar Odası da aynı şekilde işte sulak alanlar yapılaşmaya açılamaz demiş. TMOB Mimarlar Odası'nda ekolojik yani değerli kamuoyuyla paylaşırız diyor. Aynı haber aslında okudum. İki farklı yerden.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin... İlginç ama bu bahsedilen resmi gazetede yayınlanan kararnamede sulak alanlarda bakanlığa tahsis edilen yerlerde deniyor. Koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üst yapı genel müdürlükçe yapılır denmiş.
Evet, çok tuhaf yani. Hakikaten sürreel, irreel ve irrasyonel aslında bir durum olduğu da söylenebilir. Yani spor, eğlenme, dinlenme, tanıtım, reklam, işletme, yönetim ne demek bu sulak alanları, koruma alanlarında? Bu doğal varlıkların talanını ve yağmanın önünün açılmasını beraberinde getirir diyor TMOB Mimarlar Odası.
İşte çok, Salda Gölü'nü de örnek veriyorlar. Bu tarz bir kullanıma örnek. Millet bahçesi yapıp turizm için konaklama vesaire falan yaparsınız. Bir sulak alanı bir anda değiştirirsiniz diye.
Evet, en önemli mesele olan hayat memat meselesi derken hiçbir şekilde abartamayacağımız bir şey. Su meselesi bu şekilde dünyada da. Özellikle de Türkiye'deki son kararnamelerle ve resmi gazeteye yayınlanan kararlarla böyle çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve 11 İl Belediye Başkanı da İzmir'de kentlerde sürdürülebilir su politikası zirvesine katılmışlar ve ortak bir manifesto imzalamışlar.
Bu iyi bir gelişme bu arada. Ayrıntılarını takip edemedim ben de ama Tunç Soyer başını çekmiş ki biz su hakkı kampanyasında da kendisiyle henüz İzmir Belediye Başkanı değilken görüşürdük. İlgi gösterirdi aslında. Su yönetimine dair ekoloji aktivistlerinin savunduğu bir dizi karar var aslında bu manifestoda. Ne kadar hayata geçirilecek bilmiyoruz ama su yatırımlarının havza ölçeğinde planlanması mesela en kritik olan şeylerden bir tanesi. Havza bazlı su yönetimi hep savunulan bir şeydir ekoloji aktivistleri açısından da. Doğanın su döngüsünün korunması, suyun ekosistem ve sektörler arası döngüsel kullanımı gibi maddeler varmış bu manifesto içerisinde. Bunlar evet, aslında yani, önemli gelişmeler ama tabii nasıl hayata geçileceğini pratikte göreceğiz.
Ama ayrıntılı bir şey bu, evet. Yani tüm kullanım alanlarında arzın değil talebin yönetilmesi gerekiyor. Plansız gelişen kullanım talepleri için başta tarımsal sulama ve sanayi olmak üzere düşük su kullanımı ile yüksek gelir elde eden edilen ekonomik modeller tasarlanması ve teşvik edilmesi. Ayrıntıları konuşuluyor. Evet, bunu da belki onu da internet sitesinde koymamızda fayda var.
Bu arada evet, şeyde bu su manifestosunun hazırlandığı etkinlikte Ekrem İmamoğlu da konuşmuş ama konuşmasının içeriğine baktım. Yani aslında yine Greta geldi aklıma. Bla bla bla demişti ya, yani aslında manifesto içerisinde gayet somut şeyler var ama İmamoğlu biraz yani daha böyle popülist açıklamalarda bulunmuş diyeyim. Ayrıntılarını belki daha sonra konuşuruz.
Evet. Yani önde gelen iklim kirleticilerinin de mesela spor programlarını, olimpiyatları, şunları bunları yaparak tamamen yeşil badana yaptıklarına ilişkin de bir ayrı şey var. Su meselesi de dahil.
Orada da yeni bir kavram kullanmışlar. Sports washing diyorlar. Spor, evet,
spor
yıkama.
Badanası. Yağlama, yıkama.
Çünkü gerçekten evet, en çok zaten araba şirketleri spor sektöründe sponsor oluyormuş. Otomobil şirketleri, ardından doğalgaz, fosil yakıtlar ve özellikle havayolu şirketleri. Hakikaten özellikle basketbol vesaire gibi şeylerde takımlarının sponsorları büyük havayolu şirketleri.
Evet, ve bir de bütün bu şeylerin arasında bu korkunç kuraklık ve çeşitli, bir yandan su fazlası işte seller, sular götürürken ortaya, bir yandan da müthiş kuraklıklar arasında da şirketler aslında araba reklamları ve diğer bu, mesela olimpiyatları sponsorize ederek işte İstanbul'da da yapıldı ya Formula 1 yarışları gibi bir şey. Katılamadık bir türlü. Yani bir yeni analizde, çok ciddi bir analizde, şirketlerin, büyük şirketlerin verdikleri iklim taahhütlerini, şunu yapacağız bunu yapacağız demelerinin aslında gezegen için büyük berbat sonuçlar vermekte olduğunu, söylenenlerin hepsinin laga luga olduğunu, bla bla olduğunu ve yatırımcıları bile yaya bıraktığı da açıklanmış. İklim tedbir paketlerinin hem gezegeni hem de kendi hissedarlarını yaya bıraktığı da açıklanmış. Bu da ilginç bir durum. Evet, şimdi ilk yarım saati de doldurmak üzereyiz ama önemli son dakika haberleri var. Onları da söyleyelim. Ha, ben bir de şeyi ekleyeyim. İki gündür elimizde bir türlü söyleyemediğim. Joe Biden hükümeti Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya'da yeniden bu toksik, son derece zehirli glifosat spreyleme, ilaç deniyor ya Türkiye'de, bir tek orada toksik zehir atılması havadan koka ürünlerine özellikle, tekrar bu programı başlatmak için de Kolombiya ülkesinde de itiyormuş Kolombiya ülkesini.
Böyle yani de bir, bunun kullanımına izin mi veriyormuş yeniden?
Kolombiya izin versin diye yasaklanmıştı. 6 yıllık bir durdurma olduktan sonra, ama şirket Amerikan. Glifosatı üreten çok dev serbest şirketler onu serbest bırakın diye baskı yapıyormuş. O haberin de ayrıntıları Common Dreams'de var. Bir türlü söyleyememiştim. Evet, son dakika haberlerinin sadece başlıklarını söyleyip ikinci yarıda devam edelim istersen. Bir kere müthiş bir katliam daha oldu. Silahlı katliam Colorado'da bu sefer, bir manav dükkanında 10 kişi, bir de polis memuru öldürüldü. Ve bu önce Atlanta'da, sonra da şeyde, iki kitle katliamı gerçekleşmişti. İşin ilginç tarafı, şimdiki 35 yaşında biriymiş. Yok, kaç yaşındaymış tam belli değil. Ben de şey yapamadım. Ama yakalanmış. kişi ve yaralıymış. Öyle deniyor.
Bu arada daha henüz Mart ayındayız. Buradaki haberde Guardian'dan okuyorum ben. Amerika'daki 7. böyle ki kitle katliamı olmuş. Daha henüz ilk yılın ilk 3 ayındayız. Atlanta'dan sonra şimdi Colorado. 8 kişi öldürülmüştü. Şimdi 10. Şu anda evet. Sayı bu.
Yani bu şey Chris Hedges uzun zamandan beri bunların üzerinde de yazılar yazıyor. Artacağını da söyleyen bir yazıyı da daha yeni dün çıkarmıştı. Evet. Yani Atlanta'da 8 kişiyi öldüren bir evangelistin bunların devamının da gelmesinden korkulduğunu yazıyordu. Evet, başka bir son dakika haberi daha var değil mi? 2 tane.
Evet, hatta. Evet, 2 tane daha var. O da kötü haberlerle güne başlamış olduk açıkçası ama Nijer'de silahlı cihatçı grupların 137 kişiyi, en az 137 kişiyi öldürdüğü bir köyde bir katliam gerçekleştirdiği haberi var. Bir de Bangladeş'ten haber geldi. Rohingya Müslümanlarının bulunduğu 34 tane kamp var bildiğiniz üzere. Myanmar'dan kaçan Rohingya Müslümanlarının kaldığı kamplardan birinde yangın çıkmış. 50 bin kişi kamptan ayrılmak durumunda kalmışlar. Şu ana kadar 5 göçmenin de hayatını kaybettiği, 3'ünün de çocuk olduğu haberi var.
Evet, yani Arakan'da deniyor ya 50 bin kişinin zaten kaldığı bir kampta bu yangınların kimin tarafından nasıl çıkarıldığı, nasıl önlendiği ya da önlenemediği konusu çok büyük bir tartışma ve kaygı konusu. Yunanistan'daki göçmen kamplarında da Midilli'deki özellikle
kesinlikle
çıkan yangınlara da değinmiştik daha önce.
Benziyor deniyor zaten haberde de. 4 günde 3. yangınmış. Ocak ayında da daha önce birkaç defa yangın çıkmış. Açık hava hapishaneler çünkü tabii bu kamplar.
Evet, devasa boyutlardalar. Yani 50 bin kişinin kalması ne demek ya bir kampta? Ve çadırda sefil şartlar altında işte Arakan Müslümanları vesaire. Peki konuşuruz bunları da. Şimdi bir ara verelim.
Açık Gazete.
Açık Gazetesi devam ediyor. Ve bayağı yoğun son dakika haberleriyle de birlikte katliamlar, yangınlar, seller, su havzalarında tehlike çanları, dünyada da büyük şirketlerin iklim tedbir paketleri diye sundukları her şey, gezegeni yeğede bıraktığı yolunda haberler var. Yani iyimser haberlere yer vermek şu işte mesela şeydeki iyi bir toplantı bu. İzmir'de yapılan büyük suyla ilgili toplantı. Bir de yani Mimarlar Odası'nın basın açıklaması da sulak alanların yapılaşmaya açılmasının karşısında duracaklarını belirtmeleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da su politikaları konusunda ortak manifesto hazırlamaları ve kentlerde sürdürülebilir su politikası zirvesi düzenlemeleri yanı sıra bir de ülkedeki şeylerden bahsedilebilir. Özellikle de mesela İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesi konusundaki eylemlerin birçok yerde artarak devam ettiği, hak örgütlerinden de desteklerin artarak devam ettiği de aynı şekilde söylenebilir. Kadınların yaptıkları çeşitli gösterilerden ve protestolardan bahsedebiliriz biraz belki.
Evet, dün aslında kadın hareketi cumartesi günden itibaren toplanmaya da başladı. Kendi online toplantılarını yapıyorlar ve bir mücadele takvimi aslında ilan etmiş durumdalar. Bizde daha çok İstanbul programı var ama bu, hemen hemen her ilde kendi programlarını ilan ediyorlar ve sürekli bir mücadeleye başladıklarını duyurdular. Dün bir bu program vardı, bir de kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Taksim'de oturma eylemi vardı. Fakat polis tarafından müdahale edildi. Kadınların oturma eylemine ve gözaltına alındı çok sayıda kadın. Bunun dışında bahsettiğim gibi bir kadın eylemleri programı ilan edilmişti. Her akşam saat 21'de balkon ve pencerelerden İstanbul Sözleşmesi için ses çıkar eylemleri gerçekleştiriliyor. Dün de gerçekleştirildi. Aslında ilk cumartesi günü yapılmıştı ve çok yoğun katılım olmuştu. Yani en azından ben Kadıköy'de oturuyorum. Bütün sokak inliyordu. Kadınları slogan da atıyorlardı. Dün akşam da 9'da bu çeşitli videoları seyrettim. Orada da slogan atanlar, hatta şarkı söyleyenler oldu. Hem İstanbul'da hem diğer illerde. Bugün içinse örneğin İstanbul'da saat 6.30'da Beşiktaş Hakan Pastanesi önünde bir buluşma olacakmış. Dün Şişli'de Osman Bey metronun önünde buluştu kadınlar ve bir eylem koydu. Yine saat 6.30'da bir de Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin bir herhalde etkinliği olacak. Ayrıntıları şu anda elimde yok. Ama böyle gün gün etkinlikler oluyor çeşitli yerellerde, hem ilçeler, büyük şehirlerde, ilçeler bazında, diğer illerde ise daha merkezi oluyor. Çarşamba günü mesela Bakırköy Meydanı'nda buluşacak kadınlar ve Koşuyolu Parkı'nda buluşacaklar. Bu şekilde devam ediyor programda. Ve cumartesi, muhtemelen bundan sonra cumartesi günleri devamlı olarak yine kadınlar bir araya gelecekler Kadıköy'de ve eylem yapacaklar. Bu geçtiğimiz cumartesi olduğu gibi.
Evet, tabii bu arada bir de şeyi de eklememiz lazım. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaratır başlığıyla Change.org üzerinden önemli bir kampanyanın başlatılmış olduğu gözlemlenebiliyor. Yani görebildiğim kadarıyla şu anda 840 bine yakın, 835 bin. 817 kişinin imzaladığı haberi var. Yani görebiliyorum şimdi Change.org'dan bakıldığı zaman. Bu da ciddi bir rakama tekabül ettiği söylenebilecek bir şey.
Evet, hedef 1 milyona ulaşmak denmişti. Daha 24 saat olmadı kampanya başladı. 835 binlerde.
Evet, 835 binlerde ve yükselişte oldu. Yani Türkiye İstanbul Sözleşmesi ve 6.284 sayılı kanunun, yani kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleyebilmek için kabul edildi bu kanun. Kadınları koruyan bu zaten gerektiği gibi uygulanmazken şimdi bir de Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için kadınlar hayatını kaybediyor, eziyet edilerek öldürülüyor. Cinayetlerinde üstü örtülmeye çalışılıyor diye 3 maddelik küçük bir şey de koymuşlar, not. Ve Türkiye bu sözleşmeye tekrar taraf olmalıdır ve etkin bir şekilde gerekleri uygulanmalıdır. Sonuna kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz diyorlar. Ve dediğimiz gibi 800 binin üzerinde. Bu arada kadınlar Taksim'de de oturma eylemi başlatmışlardı. İlginç bir duvar. Gazete Duvar'da, yani daha doğrusu ilginç bir videoya da rastlamak mümkündü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çağrısıyla İstanbul'da, Taksim'de bir araya gelen kadınlar kararı geri çek, sözleşmeyi uygula eylemine başladılar. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kendileri açısından hükümsüz olduğunu bildiriyor kadınlar. Polisin engellemesi üzerine de oturma eylemi yapıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bütün kadınları Taksim Meydanı'na çağırıyoruz. Biz boşuna asla yalnız yürümeyeceksin demedik diye de bir açıklama yapıyorlar. Çeşitli hak örgütlerinden de, yani polisin müdahalesinden de ciddi bir sonuç, vahim bir sonuç çıkmadı neyse ki diyebiliriz. Hak örgütlerinden de, yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir gece yarısı, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece sabaha karşı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki de ayrıca çeşitli hak örgütlerinden geliyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Yurttaşlık Derneği'nin imzaları var. Sözleşme için mücadeleye devam edeceğiz diyorlar. Bir de Taksim'de oturma eylemi başlatan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu üyelerine de İşte müdahaleden bahsettik ama gözaltı araçlarına bindirildiği görülüyor. Özellikle kadın cinayetlerini durduracağız platformu sözcüsü Fidan Ataselim'in de Independent Türkçe'nin bir haberinde. Ama bir süre sonra da Fidan Ataselim alamadılar şeklinde bir tweet atmış. Sosyal medyada da kararı geri çek hashtag'i yani etiketi açılarak İstanbul Sözleşmesi savunulmuş ve kampanya başlatılmış. Evet, devam ediyor kadın eylemleri programı. Bu arada ilginç bir şey de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldi. Fenerbahçe affedersiniz Spor Kulübü Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına ilişkin bir açıklama yayınladı ve kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya devam ediyoruz dediler. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz diyorlar. Fenerbahçe, kadına şiddet suçtur, ortak olma, seyirci kalma diyen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz diye biten bir şey. Bir tepki. Bir de HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na hakkında verilen hapis cezası uyarınca 10 gün içinde teslim olması için bir tebligat yapılmış. Bu da aslında kafkasal bir boyut taşıyan olaylardan bir tanesi de. Dava yazarı Kafka'dan bahsediyorum. Çek kökenli Almanca yazan yazar. Bayağı distopik kitaplarıyla da biliniyor. Başta gelenlerden bir tanesi de Metamorfoz'un yanı sıra bu dava kitabı. Yani o mecliste çok tuhaf gelişmeler sonucunda mecliste lavaboya giderken abdest aldıktan sonra ellerini yıkama fırsatı vermeden ve giyinmesine de fırsat verilmeden mecliste 100 küsur polis tarafından derdest edilen pijamalarıyla götürülen ve daha sonra da 7 saat sonra kadar da serbest bırakılan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği de düşürülmüştü HDP'li vekil. Kapatma davası için başvuru yapılmasıyla başlayan süreç üst üste açıklanan kararlarla da devam ediyor. Yani şimdi şey gelmiş, 10 gün içinde teslim olmanız lazım diye tebligat yapılmış. Benim bir acelem yok demiş o da teslim olmak için.
Tüm siyasi evimdeyim parti, diyor zaten.
Evet, evimdeyim diyor. Tüm siyasi parti temsilcilerine de çağrıda bulunmuş. Bir milletvekilinin lavaboda abdest aldığı sırada alıp götürmek için pusu kurulmuş. Namaz kıldırılmamış, pijama terlikle karakola götürülmüş. Bunun karşısında 600 vekil susacaksa yazıklar olsun derim diye konuşmuş. Serkan Alan'ın özel haberi bu Duvar, gazete Duvar'dan. Yani mevcut bütün partileri de içine alan bir açıklama yapmış. 600 vekil işte 600 kaç 650 mi toplam?
Galiba evet.
Milletvekili sayısı. İlginç yani. Ben şu anda evimde adalet nöbetine devam ediyorum. Medya kuruluşları da yoğun bir şekilde arıyor. Mesajlarımı veriyorum. Benim teslim olmak için bir acelem yok. Bakalım sonunda ne olur ona göre bakacağız. Ben cezaevinde de adalet nöbetine devam edeceğim. Ne zindan ne meclis yasakları bizi engelleyebilir. Şu anda gitsem beni meclise almazlar. Dün ilginç bir şey söylüyor. Dün milletvekili arabalarını arattıran Mustafa Şentop, yani meclis başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili AK Parti, Mustafa Şentop bizim meclise girmemizden korkuyor. Vekil arabalarının bagajında Ömer Faruk Gergerlioğlu arattıran bir Şentop'tan bahsediyoruz demiş. Meclis tarihinde
bu
daha
şekilde
önce...
meclise girerse ama tarihe geçer gerçekten. Bagajda.
Bence geçti de zaten, bir de ikinci tarihe geçme üstüne tarihe geçer yani. Meclis tarihinde daha önce böyle bir rezalet görülmedi diyor. Ben sonuna kadar halkımıza, siyasi partilere, kamuoyuna net bir şekilde sesleniyorum. Bize yönelik net tavırlarıyla yanımızda olsunlar. Net bir şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılan haksızlıktır diye haykırsınlar. Bunu söylemek zor mudur? Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Cezaevinde olsam da söyleyeceğim, olmasam da söyleyeceğim. Adalet nöbetim cezaevine girene kadar da devam edecek diyor. İlginç.
Büyük kargo paketlerini de iyi baksınlar mecliste bundan sonra. Madem bagajda şey arıyorlarsa, insan arıyorlarsa.
Evet. Teslim olmayacağım diyor yani. Zorla gelip götürebilirler demiş. Aynı şey Biyanet'te de aynı haberin başka yönleriyle barış istemenin suç olmadığını, ayak oyunlarıyla vekilliğinin düşürüldüğünü, meclisten çıkarmak için suç uydurduklarını, dertleri beni meclisten çıkarmaktı diyor çünkü. Biyanet'e verdiği demeçte. Ve bir kurguyla hakkımda yakalama kararı çıkarıyorlar. Dertleri beni meclisten çıkartmak. Suç uydurdular diyor. Saatlerce terlik ve pijama ile beklettiler. Ayaklarım ıslak, abdest almışım. Hava buz gibi karakolda, nezaretin camları da açıktı. Yani hakikaten bu anlatılanlara akıl erdirmek zor yani. Hava soğuk ve saatlerce ayağımda terlik, üstümde pijama ile bekledim. İfadem 7 saat sürdü diyor. İfademi kayda almadılar. Namaz kıldırmadılar. Darp ettiler. Sözlerimi ifade tutanağına eklemek istemediler. Bunlar çıkacak dediler. Sildirdiler. Bu da hukuk tarihinde ender görülen, hatta hiç görülmemiş nitelikte şeyler. Zerre kadar hukukun olmadığı bir ortamdan söz ediyoruz demiş. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyorum. Acil karar verebilir. Bu rezalet bitebilir. Enis Berberoğlu gibi meclise dönebilirim. Ama ülkede yargının hali ortada. Meclis Başkanı Bahçeli'den talimat alıyor. Ben gitmeyeceğim. Yerim yurdum belli. Gelip zorla götürebilirler. Benim vekilliğim düşmüş değil. Vekilliğim zorbalıkla düşürüldü diyor. Düşürülmeye çalışılıyor diyor. İnsan haklarını savunmaya devam edeceğim demiş kendisi de. Bu arada ilginç bir şey de, meclis başkanı da zaten iki durum ayrı demiş. Ya yani Berberoğlu'nun durumuyla aynı değil demiş. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum ama. Yeşiller Partisi'nin kuruluşuna da İçişleri Bakanlığı engelinden bahsediyor Yeşil Gazete'de bir haberde. Yani kuruluş belgelerini teslim etmesinin üzerinden 6 ay geçmiş ama İçişleri Bakanlığı'nın alındı belgesi vermeyerek partinin tüzel kişiyi kazanmasını, sekteye uğratmasına ilişkin bir açıklama yayınlamış Yeşiller Partisi de. Doğaya karşı borcumuz ve hakkımıza sahip çıkacağız diyorlar. Çoğulculuğa dayanan, çeşitliliği zenginlik sayan, şiddetsizliği temel alan, barış içinde yaşama inanan, doğrudan demokrasiyi hedefleyen Yeşiller Partisi'nin hukuki ve siyasi mücadelesi devam edecek demişler. Evet, yani Mithat Sancar'a da Nevroz soruşturması, Diyarbakır Nevroz'unda yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlatmışlar. Peki bu hak neydi, eylem planı?
İnsan hakları eylem planı.
Evet, insan hakları eylem planına ne oldu?
İşte bu şekilde devam ediyor, planı uyguluyorlar. Belli ki. Bu şey ilginç. Ben bir kısmı, tamamını seyretmedim tabii Mithat Sancar'ın konuşmasının. Sancar hakkında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma açılmış. Yani benim gördüğüm sadece HDP'den bahsediyordu. Yani o da kapatma davası açılınca artık örgüt propagandası, yani başında olduğu partinin dair açıklamada bulunması herhalde örgüt propagandasına girmiyorsa gerek, değil mi?
Vallahi bilinemez.
Başka bir örgütten bahsederken ben pek görmedim de.
Ben de yaslamadım ama. Ya ama şeyi söylüyorum ben de. Yani 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren insan hakları eylem planı vardı. Ve orada bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz diye açıklama yapmıştı bu 2 Mart tarihinde. çeşitli gazetelerde, bütün basılı ve internet gazetelerinde, dergilerinde vardı. Herkesi de yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyordu. Bir kez daha hatırlatalım böyle. Çok yani yalnız Kafka'yı değil, dünyanın önde gelen sürrealist yazarlarını ve çizerlerini de hatırlatan bir durum var doğrusu. Ve hazır yazarlardan, çizerlerden bahsetmişken Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Orhan Pamuk'un T24'te yaptığı yeni romanı da Veba Geceleri de T24'de anlatmış son romanını. Yarın piyasaya veriliyor galiba. Yapı Kredi Yayınları arasında birinci baskısı 300 bin adet yapılmış Veba Geceleri romanının. Ve şey diyor, mutlu değilim demiş Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlarken T24'te. Bugün Türkiye'de mutlu olmak için düşüncesiz, akılsız ya da egoist olmalı kişi. Bu hükümetin bütün toplumu mutlu etmek gibi bir amacı da artık kalmadı. Yok aslında demiş. Ve diyor ki Altan Kavala Demirtaş, yani Ahmet Altan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'tan bahsediyor. Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları, sayısız siyasi mahkum var diyor. Onlar bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine imkan yok demiş. Ne yazık ki mutlu ve huzurlu değilim. Zor soru. Benim gibi milyonlarca, on milyonlarca vicdan sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da yaşadığımız siyasi ortam yüzünden mutlu ve huzurlu değildir diyor. Elbette bir devlet kendisine karşı darbeye girişenleri cezalandıracaktır ama böylece hapishaneler dolmaya başladı. Aradan 5 yıl geçti, hiçbir yumuşama olmadı diyor. Romancı Ahmet Altan arkadaşım, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi simge isimler var. Türkiye'nin hapiste yatan cesur insanları, bu açık sözlü muhalifler, diğer bütün muhalif gazeteciler hapisten salıverilmedikçe, hapishaneleri dolduran sayısız siyasi mahkum serbest bırakılmadıkça toplumun normalleşmesine, kendimizi iyi hissetmemize imkan yok aslında diyor. Ve işte bunları söylemiş. Oya Baydar da, Türkiye'nin önde gelen bir diğer yazarı Oya Baydar da, yine T24'te çıkan yazısında Bir Gece Bir Adam Kafası Bozulunca başlığını koyduğu bir yazıda, arada elma dersem çık, armut dersem saklan ey muhalefet diye, bu çöküş ve cinnet ortamında oynanan saklambaç oyununda muhalefeti arıyoruz. Elma elma diye avızımız çıktığınca bağırıyoruz. Muhalefet yok, oyunu terk etmiş. Daha doğrusu oyun parkının dışında sokak aralarında oynuyor demiş. Gergerlioğlu'nun mahkumiyet kararının okunacağını benim bile bildiğim o gün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya Güneydoğu'da esnaf ziyaretinde ya da Boğaziçi'li öğrencilerin davasının görüldüğü Çağlayan'da boy gösteriyorlardı ya da bir yerlerde arazi olmuşlardı. Ey meclisin saygınlığı, halkın iradesi, demokrasi, insan hakları laflarını bol keseden kullanan Cumhuriyet Halk Partili vekiller. O gün mecliste Gergerlioğlu'nun etrafında etten duvar örmemişseniz, gece HDP grup odasında onunla birlikte sabahlamamışsanız, başkanınız HDP'ye telefonla geçmiş olsun demekle yetinmişse, ki buna bile buldumcuk olduk diye parantez açmış, bu sözleri bir daha nasıl ağzınıza alırsınız? Milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldiğinde anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz ama evet oyu kullanacağız demiş. Sonrasında hiçbir öz eleştiri yapmaya gerek duymamış olanlardan bunu beklemek abes ama yine de çaresizliğimizden bekliyoruz işte demiş. İyi Parti ile de ilgili konuşmaları var. Saadet Partisi ile ve diğer adları duyulan duyulmayan irili ufaklı diğer muhalefet partileri de ya Deva ve Gelecek gibi tweet atıp demeç vermekle meşguller ya da İnce'ninki, Sarıgül'ünki gibi arazi olmuş üç maymunu oynuyorlar. Zaten onlar muhalefet değil, iktidarın truva atları demiş. Peki havlu atmalı, umutsuz mu olmalıyız diye sorduktan sonra da diyor ki aksine, Kendimi çok kötü hissetmekle birlikte ne zamandır ilk defa umutluyum. Birincisi cami duvarına bu kadar işeyenleri çarpacak ilahi bir güç vardır mutlaka. O güç iktidarı olduğu kadar muhalefeti de uyarabilir, zorlayabilir, yola getirebilir. Savcılar, çeteciler hemen kulaklarını dikmesinler. Hak, hukuk, adalet diyen milyonların seslerini, istemlerini, itirazlarını birleştirmesinden doğacak gücü kastediyorum diyor. Ve şöyle bitiyor. Çözüm var, umut var. İş ki artık sorunun seçim falan olmadığını, İslamofaşizmi engellemek olduğunu, bununsa ancak bütün demokrasi güçleri ve milyonlarla birlikte başarılabileceğini görelim, anlayabilelim demiş. Borsada bu yılın kazançlarını geri verdi diye bir haber var. Son 8 yılın en sert düşüşü yaşanmış. Şu anda bilmiyorum, hesabını tutmuyorum onların ama Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi bu Merkez Bankası Başkanlığı'nda yaşanan değişimin ardından ilk işlem gününde sert bir düşüş yaşamış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'nda ilk işlem günü sert düşüşle tamamlanmış da ayrıca. Hem başlamış hem de tamamlamış. Borsada tarihi bir gün yaşandı deniyor.
İsterseniz bir de Boğaziçi Festivali'nin programıyla son dakikayı bitirelim. Kadınların programına yer vermiştik. Bir de bu hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde hem festival var hem boykot var. 6 gün boyunca 6 tutuklu arkadaşları için boykotta olduklarını açıklamışlardı öğrenciler. Ama dün 3'ü serbest bırakıldı. Sadece 3 kişi kaldı. Fakat program devam ediyor. Bugünün programında yine 12'de sırt dönme eylemiyle akademisyenlerin, hocaların eylemleriyle başlayacak. Ardından saat 3'te Can Candan ile söyleşi ve video aktivizm atölyesi gerçekleştirilecekmiş kampüs içerisinde. Bir de aynı zamanda online etkinlikler var. Bugün ilginç birkaç tane etkinlik var. Saat 1'de yani bunlar sanırım Zoom üzerinden ilgilenen herkesin takip edebildiği etkinlikler. Açık ders olacak. Çeviri ne işe yarar? Kürtçe Edebiyatın Serüveni diye bir ders var. Saat 13-14 arası. Daha sonra Hüda Kaya ile bir söyleşi gerçekleştirilecekmiş. HDP milletvekili Hüda Kaya ile. Ardından Zeynep Kasalini ile İnsan Neden Vegan Olur isimli saat 18-19 arası bir online etkinlik olacak. Daha sonra da GIMP ile dijital montaj atölyesi olacakmış. Bugünün festival programı, Boğaziçi Festivali. Evet,
festivalini de takip edelim. Bir de şey de söyleyeyim. Wall Street Journal gazetesi, önemli bir finans çevrelerinin sesini duyuran bir gazete. Türkiye'nin faizleri aşağı çekerek enflasyonu düşürmek yönündeki sıra dışı politikasının başarılı olma şansının çok düşük olduğunu, Türk lirasının daha uzun bir süre çalkantılı bir dönemden geçebileceğini yazmış. Ve bunun önemli analistlerinden John Sindrio adını taşıyor Wall Street Journal'ın muhabiri. Ve Sindrio rezervler eksi 20 milyar dolarda demiş dün Ali Bilge'nin de programında söylediği gibi. Türkiye'nin ekonomik durumunun en önemli zorluklarından bir tanesi rezervlerin eksi 20 milyar dolarda olduğunu söylemiş. Ve Erdoğan halbuki bunların böyle olmadığını, yüksek 95 eksi değil 95 milyar dolarda olduğunu söyledi ama aslında gerçek olan eksi 20 milyar dolar dediğini tekrarlamış. Ve bir de 1014 tarihi eser, taşınmaz yani gayrimenkul, bina, kışla, birçok şey, aralarında Gezi Parkı'nın, Galata Kulesi'nin, Selimiye Kışlası'nın, Adile Sultan Sarayı'nın, Pera Palas Oteli'nin, Vefa Lisesi'nin, Şişli Etfal Hastanesi'nin, Said Halim Paşa Yalısı'nın, yani toplamda 1014 taşınmazın mazbut denen, yani dini bütün, herhalde mazbut ne demek tam bir yoruma muhtaç bir durum. Eski Osmanlıcadan gelen dini bir terim. Mazbut vakıflara devredildiğini de açıklamış vakıflar. İlginç bir şey böyle. İmamoğlu da Gezi'nin devredildiği Sultan Beyazıt Han'ı, Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın olmadığını, hiç böyle bir şeyin olmadığını söylemiş. Peki bunları takip edeceğiz.
Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Günaydın Ahmet, merhabalar.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Hemen tarafından bir, tutuyoruz Ufuk Turu'nu.
Hemen şu hemen saat 9'da benim programa, bizim programa geçmeden Ömer, senin söylediğin soruyu yanıtlayarak başlayayım istersen. Mazlut Vakıf nedir diye sordun. Efendim, evet. Mazlut Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yönetilecek ve temsil edilecek vakıflara verilen adlar. Ve bu Medeni Kanun 26'dan önce Medeni Kanun çıkmasından önce kurulmuş olan vakıflar kapatılınca bütün bu vakıflarda Vakıflar Genel Kurum Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmeye başlandı. Dolayısıyla mazlut vakıf demek şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yönettiği vakıflar demek. Yani aslında vakıf niteliği kalmamış, çünkü yönetimi yok. Vakıfın kendisi ortadan kalkmış, yöneticileri niteliği olmayan. Fakat işte bir vakıf senedi olan ve dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, yani sonuç olarak devletin yönettiği kurumlar demek bunlar. Vakıf nitelikleri de kalmamış demek. O yüzden de İmamoğlu'nun söylediği ortada böyle bir vakıf yok cümlesi doğru. Bir dizi böyle vakıf yani vakıf niteliği kalmamış kurum var ve bu Türkiye'de çok yaygın. Vakıflar Genel Müdürlüğü en zengin gayrimülk sahiplerinden bir tanesi yanılmıyorsam Türkiye'de. Devlet de bir devletin ikinci mülk sahibi diyebiliriz. Vakıflar Genel Müdürlüğü.
Şimdi her şeyin sahibi oluyor zaten bilebildiğiniz
kadarıyla. Evet, tabii şu ilginç bir şey var. Madem böyle yapıyorlar, bu gayri Müslüman olmayan vakıfların, Hristiyanların, Yahudilerin, kapatılan, kapattırılan, el konulan vakıflarının mülkleri de iade edilse, o da ilginç sonuçlar yaratabilir. Çankaya köşkü başta olmak üzere. Pardon, orada vakıf yok. O terk edilmiş.
Evet.
Ama biraz onları da değiştirseler belki başka ilginç şeyler çıkar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde el konulmuş mülklere bakar da
evet.
Evet, bugün biraz seçimlerle konuşalım. Hollanda'da geçen hafta seçimler oldu ve Hollanda'da bir rekor kırıldı. 17 parti Hollanda meclisine girdi. 1-2 milletvekili çoğu seçtirerek 17 partili bir meclis var Hollanda'da. 150 milletvekillik bir meclis, Hollanda'daki meclis. Ve seçim sonuçlarında iktidarı 10 yıldır yürüten, uzun yıllardan beri yürüten Merkez Sağ Muhafazakar Parti'nin lideri Rutte de oylarını çok az arttırarak, milletvekili sayısını da 2 arttırarak, oyların %22'sini alarak birinci geldi. İktidarda koalisyonun beraber yürüttüğü merkez sol konumdaki D66 Partisi'nin oyları da %3'e yakın arttı. O milletvekili sayısı da 4 artmış. Bir de muhafazakar Hristiyan Demokrat Parti'nin oyları düşmüş, milletvekili sayısı düşmüş ama bu iki partinin milletvekili, artan milletvekili sayısı bu şeyi telafi ediyor. Hristiyan Demokratların kaybettiği 5 milletvekili telafi ediyor. Sonuçta Rutte bu seçimlerden de başarıyla çıktı ve ona biliyorsunuz Hollanda'da tefal tava adı veriliyor. Yani ne olursa olsun hiçbir şey yapışmıyor kendisine. Skandallar çıkıyor, yapışmıyor.
Teflon
tava. Salgını, Covid salgınında başarılı olamıyor, yapışmıyor. Hiçbir şey yapışmıyor. Nasıl bir hikmetse o yüzden de yeniden bir sağ ve merkez koalisyonunun başında bu işi yürüteceği benziyor. Diğer taraftan solda ise Yeşil Sol Parti 4 puan kaybetmiş, %5'e düşmüş oy oranı, 6 milletvekili kaybetmiş. Sosyal Demokrat Parti, İşçi Partisi'nin oy oranı aynı kalmış, %5.7 onunda. Diğer taraftan Sosyal Demokrat Parti'nin solunda yer alan Sosyalist Parti ise oyunu 3 puan kaybetmiş, %6'ya düşmüş. Bu da tabii ciddi bir sorun. Hem yeşillerin hem solun oy kaybetmesi, yani toplamda az değil, ikisinin kaybettiği oy oranı 7 puan kaybetmiş durumda.
Üstelik seçimlerden birkaç gün önce iklim alarmı veren iklim aktivistleri 35 bin kişilik büyük gösteriler düzenlemişler. Yani online katılanlar dahil olmak üzere. Aslında Hollanda'da ciddi bir ekoloji hareketi olduğunu da söylemek lazım. Bu tabii değerlendirmeye muhtaç.
Hayvanlar Partisi'nin oylarında bir artış var. Hayvanları Koruma Partisi aynı zamanda ekolojik bir parti biliyorsunuz. Orada da oyların %3,8'ini almışlar. 6 milletvekilleri var şu anda mecliste. Yeşil Sol Parti'nin 8 milletvekili var. Belki onu da dahil etmek lazım buna, ama onların da oylarının arttığını söyleyemem. Aşağı yukarı çok, yani 300 miktarda artmış, 1 milletvekili artacak kadar artmış. Bu bir ciddi sorun, doğrusunu söylemek gerekirse Hollanda açısından. Katılımın düşük olup olmadığını bilmiyorum, onu daha bakamadım, ama Rutte'nin bu seçim zaferi, iktidarda bu kadar yıpranmış olduğunu düşünülmesine rağmen öyle bir beklenti vardı. Hollanda'daki muhafazakar ve Hristiyan muhafazakar tepkinin seçmenlerde ciddi olduğunu, göçmenlere karşı tepkinin ciddi olduğunu ve azımsanmayacak bir muhafazakarlaşmanın dip dalgası olarak orada da çalıştığını gösteriyor. Yani Almanya'da yeşiller yükselirken Hollanda'da yeşillerin gerilemesi.
Düşüştü. Evet, geriledi.
Dikkat çeken bir oldu. İkinci konumuz Ekvator. Onu hızlıca belirteyim. Geçen hafta Ekvator Yüksek Mahkemesi nihai kararını verdi. Ve 11 Nisan'da yapılacak olan ikinci tur seçimlere Andreas Arauz, sol eğilimli iktisatçı, eski başkan Rafael Correa'nın desteklediği bir aday. Rafael Correa da kendisi hakkında verilen yolsuzluk nedeniyle hapis cezalarını çekmemek için şu anda Belçika'da yaşıyor. Birinci turda Andreas Arauz oyların %32'sini almıştı. 36 yaşında. İkincinin bankacı, sağ taraftan gelen bankacı Guillermo Lasso olduğuna karar verdi Yüksek Mahkeme. Oyların %19,74'ünün aldığını tespit etmiş. Bütün oyların yeniden sayıldığını iddia ediyorlar. Yerlilerin temsilcisi, solcu, çevre uzmanı, avukat 52 yaşındaki Yakup Perez'in de oyların %19,9'unu alarak üçüncü geldiğini, dolayısıyla ikinci sıra katılma hakkının olmadığını iddia ediyor. Yakup Perez bunun bir sağın kendisine karşı bir kumpası olduğunu iddia ediyor ve bu durumda seçmenlerini iki adaya da oy vermemeye çağırdı. Artık ne kadar seçmenleri Yakup Perez'i dinlerler diyoruz. Ekvator'da 11 Nisan'da çok popüler olmayan, hatta hiç popüler olmayan Lenin Moreno'nun yerine kimin geleceğine bakacağız. Lenin Moreno'yu da Rafael Correa öne sürmüştü, biliyorsunuz, başkanlık seçiminde kendisinden sonraki aday başkan olarak. Fakat hızla Lenin Moreno, Rafael Correa'nın yörüngesinden çıkmış, onunla ilgili soruşturmaların açılmasına desteklemiş veya el altından onları desteklemiş, açıkça yapmadığını bilmiyorum. Diğer taraftan da daha neoliberal politikalara açılmaya eğilim göstermişti ve halk nezdinde çok büyük popülerite kaybettiği için de seçimlere girmedi.
Evet, ben bir de şeye ekleyeyim isterseniz izninle. Yani bu Julian Assange, yani WikiLeaks kurucusu, yöneticisi Julian Assange'in de kendi uluslararası hukuk gereği kendisine sığınma hakkı verdiği elçilikten de hem gözlemesi CIA ile birlikte, yani dünyanın önde gelen casusluk örgütleriyle birlikte her yaptığının izlenmesi, sonunda da uluslararası hukuku çiğneyerek iade edilmesine, yani İngiltere'ye bırakılmasına da ne suçu olmadı, izah edilemeyen bir suçtan dolayı da teslim edilmesine, yaka paça polise yol açtı, açan kişi de Lenin Moreno tabii.
Evet, evet. Üçüncü göz atacağımız ülke, bugün seçimlerin yapıldığı İsrail. İki yılda dördüncü seçim yapılıyor. Netanyahu'nun gene birinci parti, birinci gelmesi çok yüksek ihtimal olduğu bir seçim. Ve Netanyahu'nun birkaç gün sonra da ertelenen duruşmalarının başlaması söz konusu. Netanyahu zaten bütün var gücüyle bu seçimlere ve iktidara yapışmasının nedeni de kendisinin yolsuzluk iddialarıyla kendisine açılan davaların artık soruşturma değil, dava açılmasına gelmiş durumda. Bunları erteletmedi. Ama Netanyahu'nun buna rağmen hala oy desteğinin, en azından kamuoyu yoklamalarından çıkan sonuç bu, tabii yarın göreceğiz sonuçları. Oy desteğinin hiç azalmadığını, çok da artmadığını, tamamen sabit kaldığını ve buna karşılık Netanyahu'nun muhalefeti böldüğünü, İsrail nüfusu içinde %20'yi oluşturan Arap kökenlilerin geçen seçimlere tek partiyle gelerek elde ettikleri başarıyı ve dolayısıyla kendisine yönelik muhalefetin güçlenmesini engellemek için Arap seçmenleri arasını bölebildiğini, bu sefer Arap seçmenlerin tek partiyle girmiyorlar seçimlere. Belki iki partide seçim barajının altında kalacak bu sefer. Diğer taraftan İşçi Partisi artık tamamen elimine olmuş durumda. Onun yerine kurulan parti de lafı edilmiyor. Şu anda karşısında ana muhalefet konumunda olan, ona rakip konumda olan Merkez Partisi Yeş Atid'in lideri Yair Lapid var. O da küçük partileri seçim barajını geçmesini sağlamak ve büyük koalisyon kurma imkanı elde etmek için, o da çok fazla diğer partileri Netanyahu dışında eleştirmiyor. Dinci ve sağ ve ultra ortodoks partiyle biliyorsunuz Netanyahu çoğunluğu mecliste elde ediyordu. Ultra ortodoks partinin desteğini sağlayacağını hemen hemen biliyoruz. Dinci partinin içinden ayrılanların da etkisiz kalmasını sağladı. Hakikaten inanılmaz bir siyaset oyunu içinde İsrail'de ve tabii her seferinde İsrail'in hayat memat tehlikesi içinde, varoluş tehlikesinin içinde olduğunu, İsrail'in düşmanlarının her an her yerde olduklarını iddia ederek ve kendisinin destekleyen seçmen tabanını hem dinci bir söylemle hem de çok ciddi bir popülist, otoriter politika söylemiyle birlikte tutmaya devam ediyor ve maalesef İsrail'de demokratik kurumlarda her geçen gün daha fazla yıpranıyorlar ve İsrail'in bölgedeki tırnak içinde demokratik ülke olma niteliği de giderek artık bir efsane veya bir şehir efsanesi haline dönüşüyor.
Evet, milli spor haline gelmiş gibi bir durumda yani İsrail'in milli
ama
sporu.
Ama bu tabii Netanyahu'nun diyebiliriz. Ama Netanyahu'nun işine gelen bir şey. Bunu mahsus yapıyor ve evet, seçimlerde evet. insanların seçim yorgunu oldukları ifade edilmeye başlandı. Yani yeter artık. Yeter. Biz oy vermekten bıktık. Ne olacaksa olsun noktasına getirmeye çalıştığını, seçim yorgunluğu tabirini birçok yorumcudan okudum İsrail'de yakın günlerde. En çok kullanılan tabir şu anda seçimler sırasında. Seçim yorgunluğu. Ve bu bir taktik.
Yani dün 50 bin kişi bir evvelki gün gösteri yapmış.
Netanyahu'nun evinin önünde toplandılar.
Evet, ama bunu mekanının önünde yani İsrail için oldukça yüksek bir rakam.
Yüksek bir rakam ama bu aylardır devam ediyor bu evet. gösteri. Yani Netanyahu'nun mahkemeye gidecek olmasını hatırlatan gösteriler aylardır devam ediyor. Fakat yani biraz evvel Özdeş'in de söylediği gibi sokakta toplanmış 35 bin kişiye bakarak seçim sonucu çıkartmak alışkanlığını kaybedelim. Bunu dikkate almamız lazım. Yani çok militan, aktif kesimler harekete geçti diye bu seçimde seçmenleri ne yönde oy kullanacaklarına dair bize bir fikir vermiyor.
Evet. 68'de bile yani, öyle değildi değil mi? De Gaulle kazandı. 68.
Sonra De Gaulle kazandı. Aynen çok iyi hatırlattınız. Yani bu önemsiz demiyorum yapılan o gösteriler, o muhalefet hareketleri. Ama buradan hareketle bir projeksiyon yapmayalım. Bunlar ayrı şeyler. Onu söylemek istiyorum. Ama hakikaten çok ciddi bir yılmayan, bıkmayan bir hani seçim yorgunluğundan bahsettik, bıkkınlığından bahsettik. Ama diğer taraftan da Netanyahu'nun yolsuzlukları, yaptığı bütün o yolsuzlukları, kuralsızlıklarının mahkeme önünde hesap vermesi gerektiğini ısrarla talep eden ve bundan yılmayan, bıkmayan bir önemli kesim de var. Söylediğin o kesim çok saygı duymamız gereken bir mücadeleyi ısrarla devam ettiriyorlar.
Evet, medyada mesela Haaretz gazetesi çok çarpıcı röportajlar yayınladı ve özellikle de bu soruşturma, yolsuzluk soruşturması tutanaklarını yüzlerce sayfalık yayınlar yaparak ortaya koydu ki kendisi reddetmemiş. Tam reddettiği evet. de söylenemiyor. Kabul etmiş.
Tam da reddetti söylenemiyor. Evet, aynen. Bir gelişme geçen sefer haber vermiştik. Lula'nın Brezilya'da mahkum olduğu davanın yanlış, haksız, hukuksuz biçimde bir mahkemede görüldüğünü, esasında Brezilya'nın başkentinde bu davanın görülmesi gerektiğini, dolayısıyla bu mahkumiyetin geçersiz olduğunu ilan eden hakim savcının yaptığı temyizi reddetti ve bu kararı yüksek mahkemeye yolladı. Şimdi 11 yargıç, yüksek mahkemenin 11 yargıcı bu iptal kararının hukuki olup olmadığına karar verecek. Eğer iptal kararının hukuki olduğuna karar verirse yüksek mahkeme, Lula da Silva'nın mahkum olması iptal olacak ama bu aklanma anlamına gelmiyor. Belki yeniden yargılanacak ama o zamana kadar da 2022 seçimlerine katılma hakkı elde edecek. O yüzden de şu anda Brezilya'da büyük bir beklenti var Lula da Silva'nın konumuyla ilgili. Ama diğer taraftan da çok ciddi bir çöküş yaşanıyor Brezilya'da. Brezilya'daki bazı sosyal bilimci arkadaşlarımla geçen hafta başka bir toplantı için Zoom üzerinden yaptığımız toplantıda uzun uzun soru sorma imkanına sahip oldum. Çok çok ciddi, yani şu anda Lula da Silva'ya sorulan sorulardan bir tanesi işte Amazon ormanlarındaki yangınları, Amazon ormanlarının orman basmının yitirilmesini, oradaki çok büyük çölleşmeyi nasıl mücadele edeceksiniz diye soruyorlar. O da diyor ki Bunlar çok önemli, önümüzdeki dönemin çok önemli sorunları ama şu anda biz şu salgının karşısında Bolsonaro'nun umursamaz ve kaygısız tavrıyla nasıl mücadele edeceğimizi çözemiyoruz diyor. Yalnız şöyle bir sorun var, başka bir arkadaşımın orada belirttiği. Bu sadece Bolsonaro'nun sorumluluğu değil çünkü Brezilya federal bir ülke. Ve bir dizi önlemi eyalet başkanları, seçilmiş eyalet başkanlarının alması lazım. Onlar da birkaç eyalet dışında almıyorlar. Ve sadece
alanlara da dün tiran demiş Bolsonaro.
Evet, alan valilere de tiran ilan etmiş onları da. Valilere.
Evet, alanları tiran ilan ediyor ama almayanlar çoğunlukta aynı zamanda. Yani bunu da görmek lazım ve bu sadece Bolsonaro sorunu değil, onu belirtmek istiyorum. Bir ciddi bir yönetim sorunu var ve bir sorumsuzluk sorunu var ve o kadar insanın ölmesi şu anda 300 bine varmış durumda yanılmıyorsam. Brezilya'da salgın nedeniyle olan resmi sayılar 300 bin civarında. Hani Brezilya nüfusu da çok büyüktür, 180 milyondur ama 300 bin de az değil ve giderek artan bir şekilde bu yayılıyor ve maalesef orada da ölenler yoksul nasılsa bunlar insandan sayılmaz fikri de biraz işin içinde var gibi geliyor. Bitirmeden iki konuya daha değinmek istiyorum. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde dün gene bir süpermarkette katliam oldu biliyorsunuz. 10 kişi öldü, biri polis olmak üzere Colorado'da. Bunun ne nedenle bir katliam olduğunu bilmiyoruz. Katliamı yapan kişinin yakalandığı iddia ediliyor, hafif yaralı şekilde. Daha birkaç gün önce 16 Mart'ta Atlanta'da 3 masaj salonunda 8 kişiyi öldürmüştü bir kişi. Çoğu kadın ve Asya kökenli kadın olmak üzere. Onun da tam neye dayandığını bilmiyoruz. Fakat Joe Biden'ın sözcüsünün demeci ve Joe Biden'ın da demeci, artık şu silahlanmalara ve bu kadar silah, rahatlıkla silah elde edilmeye bir son vermemiz gerekir diyor. Ama biliyorsunuz Amerika'da en güçlü lobilerden bir tanesi de silah lobisidir. Yani, ve bu Ulusal Silah
Top Tüfek Derneği.
Evet. Evet. Korkunç bir şey. Nasıl bir zihniyet dünyası, insan hakikaten medeniyet dediğimiz şey de bazı açılardan insanı hakikaten ürkütüyor. Nasıl bir medeniyettir bu konusu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir gelişme daha var. Önemli bir gelişme daha var. Alabama'da Amazon'un bir dağıtım merkezinde, bir sene önce kurulmuş dağıtım merkezinde 5800 çalışan ücretli emekçi bir sendika tarafından temsil edilmek isteyip istemedikleri hakkında bir oylama yapılıyor. Mektupla oy veriliyor ve Amazon inanılmaz bir baskı uyguluyor. Hem ideolojik hem fiziki inanılmaz bir baskı uyguluyor. Emekçiler sendika tarafından temsil edilmeyi reddetsinler diye. Utanç verici bir şey. Yani insan hakikaten bunu görünce Amazon'un kapısının önünden değil, ekranının başından bile görmek istemiyor. Bu Amazon'un yaptığı ilk böyle bir sendika karşıtı eylem değil. Bunu 2014'te de yapmış ve bu sefer kazanmıştı. Bakalım bu sefer...
Hem de dünyanın hemen her ülkesinde yapıyor.
Evet. Hemen her... Banyo 800 bin çalışanı var. 800 bin çalışanı var Amazon'un ve sendikayı içeriye sokmamak için her türlü baskı, teşvik, her türlü yolu kullanıyor, utanmadan kullanıyor. Bunu da teşhir etmek bizim boynumuzun borcu. Bu sendika düşmanı Amazon tavrını hakikaten her seferinde ve herhalde Amazon'un kapısının önünden geçmeyerek de alışverişte bunu dikkate almak lazım. Son olarak evet, şunu bitireyim.
Bunu ben de bir küçük cümle eklemizin evet. Yani iklim aktivistlerinin de can düşmanı olduğu açığa çıktı gizli belgelerde. Onları da önlemek için büyük paralar yatırıyor. Evet, aynı zamanda. Aktivizmi yapanları. Evet. Çok acayip yani. Evet.
Evet. Türkiye'de son olarak Türkiye'de şey basınının iktidar basınında yer almayacak. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan dünya Müslümanlarının kendini savunucusu olarak ilan etmiştir ama kendisinin hiç ağzını açmayacağı ve kendi basında hiç yer almayacak bir karar çıktı. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan Çin'in Müslüman Uygurlara uygulanan, Çin'in uyguladığı, Müslüman Uygurlara uyguladığı kitlesel baskı, çalışma kampları, 1 milyon civarında kişinin toplama çalışma kamplarında toplanmasını eleştiren, bunun bir ağır bir baskı olduğunu
soykırım söyleyen, aslında nitelendiriliyor artık.
Evet, soykırım. Tayyip Erdoğan soykırım demişti buna 2009 yılında ama ondan sonra nedense unutuverdi bu Uygur Türkleri, Uygur Müslümanlarını. Ve Avrupa Birliği bu insanlığa karşı suç olarak tanımlanan işlemleri yapan 4 Çin sorumlusu hakkında yaptırım kararı aldı ve hemen Pekin'de 10 Avrupa Birliği parlamentosu milletvekiline karşı yaptırım kararı aldı. Fransa'da Çin Büyükelçisi'nin bu konuları inceleyen araştırmacıya hakaret etmesi üzerine Çin Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Arada böyle bir gerginlik var ve ilk defa artık Batı ülkeleri Uygur Müslümanlarıyla ilgili çok ciddi bir kampanyayı başlatmış durumdalar. Çin'de giderek bu konuda saldırganlaşıyor. Son ele almak istediğimiz bir konu vardı Ömer, dün konuştuk seninle. Yani bu Türkiye'de 3 günde yapılan, alınan kararlar, üst üste alınan kararlar, hepsini saymayacağım şimdi. Cuma sabahından başlayıp cumartesi akşamına kadar HDP'nin kapatılması için girişim, Gergerlioğlu'nun meclisten apar topar götürülmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Merkez Bankası Başkanı'nın aniden değiştirilmesi, irrasyonel, iktidarın kendisi açısından irrasyonel, o Merkez Bankası direkt Başkanı'nın değiştirilmesi,
2014 gayrimenkulün mazbut vakıflara devredilmesi.
Onu 3 yıldan beri toplam 2014'ü yapmışlar çaktırmadan. Onu yeni keşfediyoruz da Gezi Parkı mülkiyeti aktarılınca ortaya çıktı. O yeni. Bütün bunlara baktığımızda bir şok politikasının, yani sürekli kriz ve gerginlik politikasını yürütmenin bu iktidarın iktidarda kalma yöntemi olduğunu söylemek lazım. Yani hakikaten muhalefeti şamaroğullarına çevirsen, toplumun ne oluyoruz sürekli endişesi içinde, artık başka başımıza neler gelecek endişesi içinde bir dilinin dişinin kilitlendiği bir ortam yaratmak stratejisi bu. Benjamin Moffitt'in Türkçe'de çevrilen iletişim yayınlarından birkaç sene önce çıkan Popülizmin Küresel Yükselişi kitabında bunu başlı başına bir taktik olarak kriz ve bunalım, yani kriz bunalım aynı da zaten, sürekli kriz yaratarak, krizle yönetmek toplumunun bir kasıtlı strateji olduğunu belirtir. Ve bunun irrasyonel görünen kararların da bunun içinde yer aldığını belirtir. Bunu birçok otoriter rejimler, diktatörlük rejimleri, otokratik rejimlerde sıkıştığı zaman rejimin bu tür bir yola başvurduğunu da biliyoruz. Türkiye'de de aynı şeyi gözlemek mümkün, aynı şeyi söylemek, değerlendirmek mümkün. Bu tabii aynı zamanda muhalefetin de kendisine bu şok rejimine karşı daha soğukkanlı fakat daha kararlı bir stratejiyi benimsemesi gerektiği anlamına geliyor. Bakalım. Bunu bakalım. Ayrıca yorumlayacağız. Peki.
Çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere.
Görüşmek
İyi
üzere.
Günler.
Takip edeceğiz.
Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
Açık Gazete.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Bugün konuğumuz yok herhalde.
Bugün konuğumuz yok. Kadın hakları üzerine yaptığımız seriyi bitirdik. Yeni bir seriye başlıyoruz. Şimdi tabii ben çocukken Bir Gece Ansızın Gelebilirim diye bir şarkı vardı. Çok meşhurdu. Cuma geceleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri geliyor. Üst üste bir sürü haber geldi filan. Pek çok şey birikti ama biz onlardan uzak, bambaşka bir gündemde bir konuya bugün başlıyoruz. Lezzet. Lezzetin felsefesi, bilimi ve sanatı. Üç açıdan da ele almaya çalışacağız. Aslında lezzet üstüne, koku, tat üstüne bir seri yapmıştık. İşte nörogastronomiden bahsetmiştik, kokulardan bahsetmiştik, tadlardan bahsetmiştik filan. Onun bir uzantısı gibi de görülebilir. Ben bugün biraz işin felsefi çerçevesini çizmeye çalışacağım. Ardından da iki programda bilimsel açıdan işi daha önce de konuğumuz olmuş olan genetikçi, antropolog Ömer Gökçümen açıklayacak. Kendi çalışmaları da zaten buna dair şeyler söylüyor. Ardından da gastronomi yazarı, yemek eleştirmeni Vedat Milor konuğumuz olacak. Bu seriyi de böyle tamamlayacağız. Şimdi ben felsefe çerçevesini şöyle çizeyim. Benim sevdiğim bir eniştem vardı. Şimdi rahmetli oldu ama ben böyle özlü sözler söylemeye meraklı bir kişiydi. Çocukken benim aklımda kalmış olan en çok söylediği sözlerden bir tanesi renkler ve zevkler tartışılmaz cümlesiydi. Evet. Ben de bir çocuk olarak bunu merak ederdim. Yani şimdi bu ne demek acaba? Ne tartışılır ya da renkler ve zevklerin yanında tartışılmayacak başka ne var?
Siz de cümleyi tartışırdınız anlaşılan.
biraz öyle. Bir de yani şimdi renkler ve zevkler tartışılmaz cümlesi aslında renklere ve zevklere dair bir tartışmanın ilk cümlesi gibi de görülebilir. Öyle bir paradoksal bir şey de var. Ama çekindiğinden bunları da pek soramazdım ama aklımda kalmış yani bugün bugündür. Şimdi renkler ve zevkler veya tatlar ve kokular dünyadaki başka bazı fiziksel özelliklere göre daha farklı gibi gözüküyor ve burada nesnellik, öznellik üzerine işte süre gelen bir tartışma var. Felsefe tarihinde de var, bilimde de var. İşin pratik yanında da, gastronomi yazarlığında da bence var. Ben burada iki kutup görüyorum. Yani şu denilebilir. Renklerde, zevklerde, tatlarda, kokularda tamamen nesneldir. Dolayısıyla bu konuda işte nesnellik üzerinden tartışmalar yapabiliriz. Herkesin kabul etmesi gereken doğrulara varabiliriz. Bir ucu bu olsun yelpazenin. Diğer ucu da mutlak öznellik olsun. Yani işte hani bir şeyin ağırlığını falan öğrenmek istiyorsak onu tartıyoruz. İşte o konuda bir tartışma belki o anlamda yapsak bile bir sonuca varmamız mümkün. Nesnel bir sonuca ama kokular, tatlar bunları beğenip beğenmeme konusunda böyle bir tartışma yersiz. Çünkü işte herkes kendi keyfinin kahyası. Ben beğeniyorum, siz beğenmiyorsunuz. İşte konu orada kapanır. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Öznellik pozisyonda biraz böyle bir pozisyon. Ben bu ikisinin ortasında bir yer olması gerektiği kanaatindeyim. Yani mutlak nesnellik de bana doğru gelmiyor. Mutlak öznellik de doğru gelmiyor. Biraz bunu anlatmak istiyorum. Felsefe tarihinde de 17. 18. yüzyıllarda yaklaşık 200 yıl boyunca bu çok tartışılmış bir konu. Birincil, ikincil özellikler diye bir ayrım var. Yaklaşık olarak şöyle diyeyim. Yani bu da çok tartışmalı bir konu. Şimdi bunun detayını anlatmak da bir programa sığacak bir şey değil ama insan zihninden bağımsız özelliklere bir yana koyalım. İnsan zihnine bağımlı ya da belli bir zihne göreli olan özellikleri de öbür tarafa koyalım. İşte yani ben şimdi mesela bir kağıdın üstüne bir üçgen çizdim. Diyorum ki bakın burada bu bir dik üçgendir. Bu bir dik üçgen mi değil mi konusu, işte yani Ömer Bey mesela bu bence bir dik üçgen değil diyerek bu konuyu kapatamaz. Çünkü işte pergeli elimize gönyeyi neyse alıp ölçeceğiz. Dik üçgen olması için bir açısının 90 derece olması lazım. İki kenarının birbirine dik inmesi lazım. Öyle olup olmadığını hep beraberce karara bağlayabiliriz. Bu anlamda bir nesnellik var ve o üçgeni algılayan birisi olsun olmasın zihinden bağımsız olarak o üçgen ya dik üçgendir ya dik üçgen değildir. Bunu bir nesnel, bu anlamda bir birincil özellik gibi alalım. Ama tatlar, kokular pek öyle değil. Yani şimdi limon ekşi midir mesela? Evet, ekşidir. Yani hemen hepimiz limon suyu içersek işte yüzümüzü buruştururuz, içemeyiz, midemiz yanar, ağzımız ekşir filan. Bu ama bir üçgenin işte bir açısının dik olması, 90 derece olması tarzında bir nesnel özellik midir sorusunu sorarsak orada iş daha karışıyor. Nasıl karışıyor? Mesela bunu ta 1965'te bir felsefeci American Philosophical Quarterly diye bir dergide Jonathan Bennett isimli, benim de beğendiğim bir felsefecidir, bir yazı yazıyor. Orada fenol argümanı diye bir argümanla bu konuyu dile getiriyor. Fenol tiokarbamide ya da fenol tiourea diye bilinen bir molekül var. Bunu 1930'lu yıllarda DuPont şirketinde çalışan bir kimyacı fark ediyor ki bu molekül bazı insanlara, işte bu molekülü mesela suya karıştırdınız, içirdiniz, bir zararı yok. Ama bazı insanlar bunu çok acı bir tat olarak algılıyorlar, fenolü, kısaca fenol diyelim buna. Bazı insanlarsa hiçbir tat alamıyor, tatsız bu diyorlar. Yani hani düz su içtiklerini düşünüyorlar ve yaklaşık dünyada %70'i insanların acı olduğunu düşünürken fenolün, %30'u fenolün bir tadı olmadığını düşünüyor. Şimdi Jonathan Bennett diyor ki fenolün tadı var mı ya da acı mı? Bu nesnel bir doğru mudur? Bunu bağlayabilir miyiz bir karara? Şimdi limon ekşi midir dediğimiz zaman limon hepimize ekşi geldiği için evet ekşidir ve o bir nesnel özelliktir diyebiliyoruz ama bunun aslında doğru olmadığını, yani bunu limon için de söyleyemeyeceğimizi gösteriyor Bennett. Çünkü işte fenolü acı bulanlar var, acı bulmayanlar var. Bunun altında da insanlar arasındaki bir genetik fark yatıyor. Şimdi acı bulmayanlar, yani tatsız bulanlar fenolü, nasıl bir genetik mutasyona uğradılarsa, diyelim nüfusun kalanı da o aynı mutasyona uğrasa, bir süre sonra fenol molekülünde hiçbir değişiklik olmadığı halde fenol tatsızdır demeye başlayacağız. Yani diyelim %100'ü insanlar tatsız buluyor. Aynı şekilde şey de düşünülebilir, yani limonu ekşi bulanlar bir genetik mutasyon sonucunda ekşi değil de tatlı bulmaya başlasalar bir süre sonra limon eskiden ekşiydi şimdi tatlı mı diyeceğiz? Yani demek ki limondan bağımsız bir şey var. Burada bir ilişkisel bir durum var. Bir zihne ya da algılayana ya da duyumsayan bir canlıya göreli olarak bu yargılara varmamız gerekiyor. Nitekim bir başka örnek vereyim. Benim özellikle ilginç bulduğum bir şey. Batı Afrika kökenli bir küçük meyve var. Böğürtlene benzer. Böyle kızılcığa filan benziyor. Böyle küçük kırmızı bir böğürtlen türü diyelim. Adı Sinsepalum dulcifium. Dulcificum. Pardon. Bu meyveyi yerseniz sizin dilinizdeki bir takım reseptörleri bloke ediyor. Ekşi algılamanızı sağlayan reseptörleri. Bu geçici bir şey. Yani bir süre sonra, yarım saat içinde ağzınızdaki salyalarla o blokaj ortadan kalkıyor. Ama blokaj olduğu müddetçe siz ekşi olarak algıladığınız şeyleri tatlı gibi algılamaya başlıyorsunuz. Yani buna, bu meyveye mucize meyvesi de diyorlar. kısaca. Tam anlayamadığım nedenlerden Amerika'da satışı yasak. İşte el altından insanlar birbirine getiriyor. Bazen böyle mucize meyve partileri yapılıyor filan. Çünkü sahiden bunu yedikten sonra siz işte limonu sıkıyorsunuz, içiyorsunuz. Şerbet gibi geliyor. Yani çok tatlı. Aa falan diyorsunuz. Ortada bir sahtekarlık da yok. İşte bir bardak sirke içtiniz. Sanki böyle şekerli limonata içmiş gibi oluyorsunuz. Fakat sonra bu etki kalkıyor ortada. Şimdi limon ekşidir dememiz demek ki başka şeylere göreli. Yani bizim onu nasıl algıladığımıza bağlı kısmen. Peki buradan ne sonuç çıkartacağız? Yani şu sonucu o zaman çıkartabiliyor muyuz? İşte bir zeytinyağı uzmanı mesela diyor ki zeytinyağları arasında bir tadım yapmış. İşte bu en iyisidir, bu işte en kalitesizdir. Şunun içinde şu vardır, bunun içine pamuk yağı da katmışlar filan. Bunlara bir önem atfedecek miyiz? Burada bir otorite söz konusu mu yoksa şey mi diyeceğiz? Yani sana onun tadı iyi geliyor ama bana da öbürünün tadı iyi geliyor işte nokta. Dolayısıyla gastronomi konusunda herhangi bir yargıda yorumda bulunmak yersizdir mi diyeceğiz? Bence değil, yersiz değil. Yani ortada bir mutlak nesnellik olmasa da ben mesela önemsiyorum gastronomi yazarlarının ne dediğini. Ve burada aslında bir nesnel temel de olduğunu düşünüyorum. O da şöyle, şimdi diyelim bir zeytinyağı tadımı yaptırıyorsunuz. Bir tane 5 liralık zeytinyağı, bir tane 50 liralık, bir tane de 500 liralık zeytinyağı olsun. Yani zeytinyağlar arasında aslında böyle müthiş bir fiyat farkı var dünyadaki bütün zeytinyağlarına bakarsanız. Çünkü kimisinin içine başka maddeler katıyorlar. İşte kimisi saf oluyor, kimisi ilk rekolteden soğuk baskı oluyor vesaire filan. Şimdi birisi bunları fark edebiliyorsa, yani bak şunun içinde şöyle kokular var, bunun içine başka yağ katılmış filan diyorsa ben o insanın söylediği şeyi ciddiye alıyorum. Bir başkasıysa vallahi bunların hepsinin tadı bana aynı geliyor diyorsa, aradaki farkı ayırt edemiyorsa o zaman o kişinin söylediğini ciddiye alamıyorum. Dolayısıyla burada bir otorite farkı olduğunu düşünüyorum. Ve hatta şöyle de düşünüyorum, yani 5 liralık zeytinyağı ile 500 liralık zeytinyağı aynı sanan bir kişi 5 liralık zeytinyağı kullansın o zaman, yani parasına yazık. 500 liralık zeytinyağını ayırt edemiyorsa 5 liralıktan. Peki ve şeyi de iddia ediyorsa aslında en iyi zeytinyağı budur diye 5 liralık ucuz ve kalitesiz içinde katkı maddesi olan zeytinyağı bize satmaya çalışıyorsa da ben onu almayayım. Genel olarak bu konuda benim fikrim böyle ama bunları işte Vedat Milor'a soracağız diye umuyorum bu serinin 3. programında.
Peki ben buradan, bir şey söyleyeyim mi? Pardon, bu mucize diye adlandırılan böğürtlen cinsinden meyvenin halk dilinde kullanılan bir adı yok mu? Böğürtlen gibi.
Bildiğim kadarıyla yok. Yani işte şey, mucize meyve ya da mucize böğürtlen diye geçiyor. İngilizce'de en azından öyle geçiyor. Şimdi aslında 1980'lerde tabii birisinin aklına şu gelmiş. Şeker içindeki işte yani şeker oranından dolayı, karbonhidrat oranından dolayı kaçınılması gereken bir şey. Peki biz bu meyve ile birlikte bazı şeyleri yediğimiz zaman bize tatlı gibi geliyorsa tatlı yerine yani hani yapay şekerler yerine acaba bunu kullanamaz mıyız? Bir takım şeylerin içine bu meyveyi katsak, bu meyvenin bir zarar, bilinen bir zararı da yok. İşte yemekten sonra tatlı yiyoruz yerine herhangi bir şey yedik, faydalı bir şey yedik. İşte ne bileyim ıspanak püresi yedik ve tatlı yiyormuşuz gibi bir his verdi bize. Olamaz mı? Olabilir. Benim kuşkum, yani bu konuda bir şey bulamadım aslında. Biraz baktım ama çok derinlemesine de bir araştırma yapmadığımı söyleyeyim. Belki şeker lobisi, öyle bir lobi de var herhalde. Şeker üreticileri için lobi yapan gruplar bunu engellemiş olabilir. Bir şekilde Amerika'nın bu gıda ve ilaç dairesi ya da başkanlığı yasal statüden çıkartmış durumda bu mucize meyveyi. Bunun arkasında da böyle bir neden varsa doğrusu şaşırmayacağım ama emin değilim böyle olup olmadığından. Şimdi konuyu bir de şuraya getirebiliriz. Peki lezzet meselesi diyelim böyle hani kimin algıladığına ya da o lezzetleri aldığını, duyumsadığına göreli bir şeyse insanlar dışındaki canlıların lezzet tercihleri hakkında acaba bir şey söyleyebilir miyiz? Bu da bence ilginç bir soru. Bu konuda yıllardır çalışmalar yapan Pennsylvania Üniversitesi'nde bir psikolog var, Paul Rosen diye. Mesela onun acı biberler üstüne yaptığı çok ilginç çalışmalar var. İşte 1980'de yayınlanmış bir klasik makalesi var. Orada acı biber tercihinin insanlar arasında edinilen acı biber tercihinin doğası nedir diye soruyor. Ve diyor ki yani niye acaba bazı insanlar acı biberden çok hoşlanır? Sahiden yani benim dayanamayacağım acılıkta biberleri mesela yemekten çok zevk alan bir takım insanlar var. Her kültürde var böyle acı düşkün kişiler. Paul Rosen diyor ki bu insanlar hani giderek acı yiye yiye artık bu acıyı hissetmez oldular. O yüzden bu kadar acı şeyler yiyorlar demek yanlış. Çünkü bir parça belki hassasiyetlerini yitirmiş olabilirler acıya karşı ama tamamıyla yitirmiş değiller. Ve onlar o acı hissinden hoşlanıyorlar bir şekilde. Bu doğuştan gelen bir şey değil. Çünkü bebekler acı şeylerden hoşlanmıyor. Mesela hayvanlar da hoşlanmıyor. Zamanla kültür içinde edinilen bir özellik. Niye bazı insanlar böyle bir özellikten hoşlanır diye merak ediyor. Paul Rosen'in en temel sorularından bir tanesi bu. İşte diyor ki mesela bizim bir takım doğuştan gelen ikaz mekanizmalarımız var belki. İşte bozulmuş yiyeceklere karşı bir tiksinti duyuyoruz. Bazı kokulardan, bazı tatlardan hoşlanmıyoruz. Özellikle çok acı şeyler de mesela hoşumuza gitmiyor. Buna karşı bir ikaz bu yanma hissi. Ama bu böyle hani insanı öldürmeyen türde bir ikaz ve belki işte böyle heyecan peşinde koşan psikolojiye sahip insanlar bundan hoşlanıyorlar. Yani bir şey gibi mesela çok sıcak bir banyoya girmek ya da hani saunada artık böyle dayanamayacağınız bir sıcaklıkta dayanıyorsunuz. Yani illa olsun da olsun falan diye. Bunların altında belki böyle bir heyecan arama mekanizması, bir karşı durma mekanizması, baş kaldırma mekanizması falan mı var diye soruyor. Benim fakat özellikle bundan daha önce bir programda kısaca bahsettiydim galiba, hoşuma giden bir çalışma var köpekler üstüne yaptığı Rosen'in. Şimdi genel olarak baharatların insan kültüründe çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani işte bu İpek Yolu filan savaşlar oluyor, acayip paralar harcanıyor. Bazen işte mesela Botanitopya programında ya da Ahşaptan Betona programında filan hangi baharatların altın değerinde nasıl satıldığını filan da oradan dinleyip öğreniyoruz. Baharat önemli ama insanlar için önemli. Hayvanlar için bu kadar önemli değil. Hatta acı seven mesela hayvanlar yok. Şimdi her hayvan bizim acı bulduğumuz şeyi acı bulmuyor. Yani öyle bir şey de var. Bu başka örnekler de burada verilebilir. Mesela bazı hayvanlar çok zehirli. İşte bir akrep cinsi insanı soktuğu zaman işte bir dakika içinde ölüyorsunuz mesela. Ama o zehirden hiç etkilenmeyen bir takım kemirgen hayvanlar da var. Bu kemirgen hayvanlar o akrepleri zaten avlayıp yiyorlar. Çünkü akrep onu soktuğu zaman hiçbir şey olmuyor bu kemirgen. Ama bizi soksa biz öleceğiz. Dolayısıyla zehirde de böyle bir görelilik hali var. Acı biberde de öyle olabilir. Yani bazı kuşlara mesela hiç acı gelmiyor. Onlar yiyorlar onları filan tamam. Onu demiyorum. Acı gelen yani işte pek çok memeli hayvana, köpeklere, kedilere, maymunlara, primatlara bize nasıl acı geliyorsa acı biber onlara da acı geliyor tabii. Ve kaçınıyorlar, istemiyorlar öyle şeyler demek. Tamam yani İnsan yavruları da istemiyor bunu ama zamanla biz bunu ediniyoruz, bu alışkanlığı ve giderek sever hale geliyoruz. Belki köpekler de mesela küçükten beri, yavruluklarından beri acı yemeklerle beslenseler belki onlar da acıyı tercih eder hale gelecekler. Olamaz mı diye soruyor Rosin. İlginç bir soru, bilimsel bir soru. Nasıl buna bir cevap vereceğiz? Yani bir bunun tabii bir yöntemi işte bir sürü köpek aldınız yavrudan, yavruluklarından itibaren acı yemeklerle beslediniz. Bir tek acı şey yedirdiniz. Yetişkin zamanlarında acıyı tercih eder hale gelecekler mi filan ama bunu yapmak yerine çok daha kolay bir yöntem var. İşte Meksika'ya gidiyor Paul Rosen. Orada bir takım köylerde Türkiye'de olduğu gibi sokak köpekleri var. İnsanların yediklerinin artmış olan parçalarıyla besleniyorlar. Bütün köy hep çok acı şeyler yiyor. İşte bu acı biberli takolar, şunlar bunlar. Köpeklere de onları veriyorlar. Yani köpekler yavruluklarından beri bir tek acı şeyler yemişler. Dolayısıyla yetişkin köpekler eğer acıya bir alışkanlık kazanma, benimseme hatta sevme söz konusuysa insanlarda, köpeklerde de olması lazım diye akıl yürütüyor. Ve o köpekler üstüne deney yapıyor. İşte aynı yemeği veriyor. Bir tanesinin içine acı katılmış, öbürü acısız. Bunun dışında birbiriyle aynı olan iki kap yemeği. Köpekler hep acısızı tercih ediyorlar. Yani bütün hayatları boyunca acı biberli yemekler yemiş oldukları halde bir acı tercihi geliştirmemişler. Demek ki bu insanlara özgü bir şey diye bir sonuç çıkartıyor buradan Paul Rosen. Bu da ilginç. Yani insanın aslında belki doğal olarak ya da doğuştan gelen eğilimleri ile benimsemeyeceği pek çok şeyi benimseyebildiğini, kültürel anlamda bundan zevk alabildiğini gösteriyor. Yani bazı Fransız peynirleri mesela sahiden çok ağır kokulara sahip. Bunu hani herkesin belki harcı değil öyle şeyler ama işte beğenenler çok beğeniyor. Dünyanın parasını veriyorlar. Acı da böyle. İşte Çin'de mesela bir takım yumurtaları fermente ediyorlar. Felaket kesiş bir kokusu oluyor. Yani benim yanından bile geçemeyeceğim bir koku. Halbuki bayıla bayıla yiyorlar ve dünyanın parası filan böyle şeyler. Bunlar da insan kültürünün kendi doğalarına belki koyduğu mesafe ve geliştirdikleri genel kültürel alanın ne kadar kapsamlı olabileceğinin göstergesi gibi gözüküyor bana. Burada işin bilimsel kısmına döndüğümüz zaman da mesela bunun altında yatan faktörler, genetik mekanizmalar, nörobilimsel mekanizmalar nedir diye sormak mümkün. Orada da işte mesela haftaya konumuz olacak Ömer Gökçümen'in çalışmaları gösteriyor ki herkesin koku evrenini algılaması mesela biyolojik olarak farklı. Aynı türün içinde bile, yani aynı türün bireyleri olduğumuz halde sizin diyelim çok daha fazla aktif reseptörünüz var. Dolayısıyla daha çok koku algılayabiliyorsunuz. Ben koku konusunda mesela çok maharetli birisi değilim. Kardeşim çok daha iyi koku alır. İşte herhangi bir şeyi kokladığımız zaman çok daha keskin bir burnu vardır. Dolayısıyla bir gastronomik bir analiz yapılacaksa ben kendimden çok ona güvenirim. Bu farkları da göz önüne almak gerektiğini düşünüyorum ve bunların temelinde aslında gastronomi konusunda felsefeciler ve bilimcilerin yanı sıra bu işin sanatını ve pratiğini yapanlara, usta şeflere, gurme yemek yazarlarına filan da ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu düşüncelerle işte harmanlayarak böyle bir lezzet üzerine bir küçük tartışma yapalım. Hem de işte Türkiye'nin borcu gündeminden konuyu biraz uzaklaştıralım, başka şeyler konuşmuş olalım diye düşündüm. Genel fikir bu.
Evet. Galiba sürenin de sonuna geliyor muyuz? Geldik mi?
Geliyoruz galiba, evet. Bu mucize meyveden bulabilsem, getirebilsem hani hep beraber bir gün tadalım. Benim gibi özellikle tatlı seven ama tatlıdan uzak durmaya çalışan insanlar için harika bir şey. Sahiden yani belki midenizi deler. Onda öyle bir kötülüğü var ama yarım bardak sirke içip şekerli limonata içmiş gibi oluyorsunuz. İnanması zor fakat gerçekten öyle oluyor. Bu da ilginç bir şey.
İlginç. Mucize meyve getirtelim.
Evet. Bu minvalüze devam edeceğiz önümüzdeki iki hafta.
Peki. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Lezzetli bir hafta diliyorum herkese.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Bu şekilde de Açık Gazete'yi bugün bitirmiş oluyoruz. Bir ufak anonsta da bulunalım. Engin Geçtan'ın programcılarımızdan tanınmış psikiyatr ve yazar müteveffa Engin Geçtan'ın meslektaşı, öğrencisi ve dostu Timuçin Oral'la birlikte hazırlayıp bizim de programcımız tabii sunduğu Dünya Hali'nin dinleyicisiyle buluşmasının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra şimdi bu kitap yarın yayınlanıyor. Ve Engin Geçtan'ın bu Punto Arenas'tan Kuzey Buzullarına, Patagonya'nın sonsuzluğundan Copacabana plajının dalga seslerine uzanan seyahatlerinden biriktirdikleri de var. Dünya Hali kitabı bu ilginç yolculukta dünyaya Engin Geçtan'ın gözleriyle bakmak ve yaratıcılığın ve dünyaya inanmanın ve coşkuyla yaşamanın her koşulda mümkün olduğunu gösteren bir kitap. Arka şeyinde Can Yayınları'nın da desteğiyle çıktı bu. Yarın piyasaya veriliyor. Biz de bu vesileyle Timuçin Oral ve editör Sıla Tanilli ile yarın 9.30-10 arasında bu kitabın sohbetini yapacağız. Şimdiden söylemiş olalım ve bu şekilde de bitirelim programımızı. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz bugün. Maske, mesafe, musluk kuralına da lütfen dikkat etmeye devam ediniz. Yükselişte Covid meselesi, saatte 4 kişiye çıktı mesela Türkiye'deki ölenlerin sayısı. Dünkü resmi rakamlar itibariyle lütfen maskeye çok önem verin ve tedbirlere. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Good vibrations, good vibrations.